Ayrım 3.
Cehennem, İsa'nın yaşamış olduğu kutsal Kudüs kentinin altına rastlar. Cehennemin giriş bölümünde kötülük de iyilik de yapmadan yaşamış olanların ruhları vardır. Cehennemin ilk akarsuyu Akeron'da buranın sınırındadır. Daha sonra cehennemin ilk dairesi Limbus gelir. Limbus'taki ruhlar dürüst yaşam sürmüş, ancak çoğu Hristiyanlıktan önce yaşadığı için vaftizden yoksun kalmış, vaftiz olmadan ölmüş ruhlardır. Daha sonra asıl cehennem denilen bölüm başlar. İkinci dairede şehvet düşkünleri, üçüncü dairede oburlar, dördüncü dairede cimriler, savurganlar, beşinci dairede öfkeliler cezalandırılır. Beşinci daire ile altıncı daireyi ağır suçluların bulunduğu, içinde sonsuza dek ateş yanacak olan Dite kenti ayırır. Altıncı dairede sapkınlar, yedinci dairede başkalarına, kendilerine, Tanrı'ya saldırıda bulunanlar, sekizinci dairede kadın tellalları, din sömürücüleri, rüşvet yiyenler, hileciler, hırsızlar, ikiyüzlüler, bölücüler, simyacılar, kalpazanlar cezalandırılır. Dokuzuncu dairede akrabalarına, vatanlarına, konuklarına, kendilerine iyilik yapanlara ihanet edenler bulunur. Cehennemden çıkmadan önce Vergilius'la Dante kötülüklerin simgesi Lucifer'i yarı beline dek buzlara gömülü olarak görürler. Vergilius'la Dante'nin cehennem yolculukları boyunca karşılaştıkları kişiler arasında filozoflar, şairler, politikacılar, din adamları, kraliçeler, ünlü kadınlar, papalar, kardinaller, imparatorlar, Floransa'nın ünlü kişileri yer alır. Bu kişilerin her biri günahıyla orantılı olarak ceza çeker. Cehennemin alt dairelerine doğru inildikçe ceza artar. Cehennem boyunca Vergilius'un konuşmaları hem sözcük hem de dize olarak Dante'ninkilerin yaklaşık iki katıdır. Vergilius'la Dante sık sık ama oldukça kısa konuşurlar. Buna karşılık Araf'taki konuşmalar hem daha uzun hem de bilgilendiricidir. Araf'ta ruhlar da cehennemdeki ruhlara oranla daha fazla konuşur. Cehennem ilahi komedyanın en çarpıcı bölümüdür. Günümüzün sinema sanatını çağrıştıran, olağanüstü bir görüntü zenginliğiyle anlatılan ortam, sanki 700 yıl sonra yaşanacak şiddet olaylarının da haberciliğini yapar. Cehennemin son kantosunda yer alan, altı gözüyle birlikte ağlayan, üç çenesine gözyaşlarıyla kanlı salyalar akan, her ağzında dişleriyle bir günahkar öğüten, yarı beline dek buzlara gömülü Lucifer, aynı anda üç günahkara birden işkence yapan bir değirmendir. Nazilerin toplama kamplarında insanları öğüttükleri gaz odalarını, Dante'nin düş gücünün tasarladığı değirmenin günümüzdeki uzantısı saymak yanlış sayılmamalı. Her ağızda dişler bir günahkar öğütüyordu, bir değirmen gibi böylece aynı anda üç günahkar birden işkence görüyordu. Cehennem 34-55. Araf, Purgatorio. İlahi komedyanın ikinci bölümünü oluşturan Araf'ı Dante'nin 1313 yılına doğru tamamladığı sanılıyor. 1318 yılında Cehennem'le Araf'ın büyük bir yaygınlığa kavuştuğu biliniyor. Araf 33 kanto içerir. Bu kantoların toplam dize sayısı 4755'tir. Dante bu yolculuk boyunca 46 kişiyle karşılaşır. Vergilius'la Dante'nin 10 Nisan Pazar Paskalya günü başlayan Araf gezisi 3 gün sürerek 14 Nisan Perşembe günü sona erer. Hristiyan inancında Araf kavramı göreceli olarak yenidir. Kilise öteki dünyayı cehennemle cennet olarak öngörürken 1274'te Lyon'da toplanan 2. konsil din işleri kurulu cehennemle cennet arasında bir de Araf'ın bulunduğu ilkesini benimsedi. İlahi komedyada Araf'a yer verir. Ancak dönemin başka yazarlarının Araf'ı cezaların daha kısa tutulduğu bir tür cehennem olarak nitelemelerine karşılık, Dante'nin Araf'ı meleklerin yer aldığı, kabartma yontularla süslü, sık sık şarkı söylenen, cehennemle cennet arasında bir köprüdür. Cehennemin karanlığı burada yerini gün ışığına bırakır. Dante, Araf'ı güney yarı kürede denizlerin insan ayağı basmamış kesimindeki bir adada yükselen bir dağ olarak tasarlar. Araf dağını Tanrı'ya baş kaldıran Lucifer'in dünyaya düşerek cehennem çukurunu açtığında savrulan toprak oluşturmuştur. Araf 7 kattan oluşur. 7. katın üstünde dağın tepesinde yeryüzü cenneti bulunur. Buradaki kutsal orman, cehennemin başlangıcındaki karanlık ormanın karşıtıdır. Adem ile Havva'nın yasak meyveyi yemeden önce yaşamış oldukları yeryüzü cenneti, Araf dağını tırmanarak günahlarından arınan ruhu simgeler. Araf'a gidecek ruhları bir melek, Roma'dan da geçen Tevere ırmağının denize döküldüğü yerden kayıkla Araf'ın bulunduğu adanın kumsalına taşır. Kumsaldan kayalık bir bölüme geçilir. Burası Araf'ın giriş bölümüdür. Ruhlar Araf'a tırmanmadan önce günahlarının ağırlığı ile orantılı olarak bir süre burada bekler. Araf'ın katlarına dik basamaklarla çıkılır. Araf'ın üst katlarına doğru çıkıldıkça günahın ağırlığı ve gerektirdiği ceza azalır. Araf'taki cezanın amacı, ruhun eğitilmesi, işlediği günahlardan pişman olmasının sağlanmasıdır. İyilik kötülük karşıtlığının sonucu cennet cehennem ikilisine eklenen Araf, bir değişim merkezidir. Cehennemin yıldızsız göğünden, sonsuz karanlığından gün ışığına, gece gündüz düzenine kavuşan ruhlar burada içsel bir değişim geçirir. Vergilius'la birlikte Araf'a tırmanan Dante, yeryüzü cennetinde yıllardır görmemiş olduğu Beatrice ile karşılaşınca Vergilius birden yok olur. Lethe ile Eunoe ırmaklarında arınan Dante artık cennete çıkmaya hazırdır. Beatrice ile birlikte cennet yolculuğuna başlar. Bu kutsal mı kutsal sudan yeni yapraklara bürünmüş taze bir fidan gibi canlanıp da arınmış olarak eski yerime vardığımda çıkmaya hazırdım artık yıldızlara. Araf 33-142. Cennet, Paradiso. İlahi Komedya'nın 3. bölümünü oluşturan cenneti Dante ölümünden çok kısa bir süre önce tamamladı. Cennet ancak yazarın ölümünden sonra okurla buluştu. Cennet 33 kanto içerir. Bu kantoların toplam dize sayısı 4758'dir. Cennetin en üst katındaki kutsal gülü oluşturan kutlu ruhlardan adı anılan 70 ruhun 15'i cennetin çeşitli katlarına inerek Dante ile konuşur. Dante'nin 14 Nisan Perşembe sabahı başlayan cennet yolculuğu aynı gün öğleden sonra Tanrı'nın ışığına ulaşmasıyla noktalanır. Dante çağının yazarlarından ayrılan bir cennet tasarlar. Şeytanların kol gezdiği, ruhların ateşler içinde kıvrandığı bir cehennemin karşıtı olarak tasarlanan, sessiz meleklerle, dingin ruhlarla dolu bir cennet yerine, sürekli bir devinimin, büyük bir hızın, insan gözünün algılamakta zorlandığı bir ışığın egemen olduğu bir cennet öngörür. Cehennemin dibinin buzlarla örtülü olmasına karşılık cennette kızgın alevler yer alır. Cehennemle Araf gibi cennet de 10 bölümden oluşur. Göğün ilk katında ay vardır. İkinci katta Merkür, üçüncü katta Venüs, dördüncü katta Güneş, beşinci katta Mars, altıncı katta Jüpiter, yedinci katta Satürn gezegenleri yer alır. Sekizinci katta dönmeyen yıldızlar, dokuzuncu katta ilk devindirici vardır. Arı ışıktan oluşan, maddeden arınmış onuncu katsa kutlu ruhlarla Tanrı'nın katıdır. Dante bu katı Convivio'da evrenin tümünü saran, ötesinde hiçbir şeyin bulunmadığı en yüce yapı olarak tanımlar. Bu katın merkezindeki öncesiz sonrasız güçlü ışık ise Tanrı'dır. Dante, Tanrı'yı bir enerji kaynağı olarak değerlendirmekle çağının yazarlarından ayrılır, bilimselle kutsal arasındaki seçimini bilimden yana yapar. Bir gezegenden bir gezegene çıkış düz bir çizgi izler. Bir gezegene ulaşan Dante, bir süre göğün bu katıyla birlikte döner. Sonra büyük bir hızla bir üst kata çıkar. Katların görünüşü birbirinin benzeridir. Dante bir başka kata geldiğini, Beatrice'nin güzelliğinin, ışığın yoğunluğunun artmasıyla anlar. Cehennemde, Araf'ta çeşitli zorluklarla karşılaşan Dante, cennette de inanç, umut, sevgi konusunda birer sınavdan geçer. Ama cennet her şeyden önce ışıkla gökyüzünün şiiridir. Dante günümüzde ancak uzay adamlarının tanık olabildikleri bir ortamı, gezegenleri, kayan yıldızları, ebem kuşakları, çakan şimşekleri, gözleri körelten ışığıyla senfonik bir şiire dönüştürür. Gezinin sonu yaklaştıkça sözcükler de bellek de görülenleri aktarmaya yetmez olur. Çünkü isteğine yaklaştıkça akıl yetimiz öyle derinliklere dalar ki izleyemez olur onu belleğimiz. Cennet 1-7. Dante'nin cennet yolculuğu zaman içinde geriye dönüş özelliği de taşır. Bu yolculuk doğum anına doğru bir dönüştür aynı zamanda. Cehennemle Araf'ta Vergilius Dante'nin korkularını giderirken karşısında ergin bir kişi vardır. Oysa cennette Beatrice-Dante ilişkisi bir ana ile kundak çocuğu ilişkisidir sanki. Anımsadıklarımla ilgili sözlerim meme emen bir çocuğun sözlerinden bile yetersiz kalacak bundan böyle. Cennet 33-108. Günümüzün Dante yorumcuları ilahi komedyanın yazılış amacının geçen yüzyıla dek öne sürüldüğü gibi cehennem olmayıp cennet olduğu görüşündedir. Dante hem sevdiği kadını övdüğü hem de Tanrı'nın ışığına kavuştuğu cenneti güneşi yıldızları döndüren sevgi ile bütünleşerek noktalar. Dante'nin etkisi. Dante'nin çağdaşı, Decameron'un yazarı Giovanni Boccaccio, 1313-1375, Dante'nin ilk yorumcusudur. Dipnot, bakınız Giovanni Boccaccio, Decameron, Türkçesi Rekin Teksoy, Oğlak Yayınları, 1. baskı, 1996. 1373 yılında Floransa'nın Santa Stefano di Badia Kilisesi'nde ilahi komedyayı halka okuyup yorumlamakla görevlendirilir. 15. yüzyılda İtalya'nın önemli kentlerinde ilahi komedya üzerine incelemeler yapılır. Baskı makinesinin bulunmasından sonra ilahi komedyanın 400'ü aşkın basımı yapılır. İlahi komedya başlıca dillere çevrilir. Sandro Botticelli, Michelangelo gibi resim ustaları ilahi komedyadan esinlenen resimler yapar. Fransız ressam Gustave Doré ilahi komedyayı resimler. Günümüze dek birçok ressamın esin kaynağı olan ilahi komedyayı 1950'de Salvador Dali de resimler. İtalyan besteci Gioacchino Rossini ile Alman besteci Robert Schumann şiirin kimi bölümlerini bestelerken Macar besteci Franz Liszt de senfonik bir poem yazar. Dante'nin şiiri Ezra Pound, T.S. Eliot, Gabriele D'Annunzio, Paul Claudel, Anna Akhmatova gibi çağdaş şairler içinde esin kaynağı olur. Türkçe'de Dante. Osmanlı İmparatorluğu'nun Londra sefiri Musurus Paşa'nın Dante'yi, belki de ilahi komedyayı, çevirme girişimi Abdülhamit sansürüne takılır. Yıldız Sarayı'ndan Marif Nezaretine gönderilen bir yazıda şöyle denir. İtalyan şairlerinden meşhur Dante'nin eserlerinin tabına katiyen ruhsat verilmemesi tebliğ edilmiş olduğu halde, bu eserin tahsis edildikten sonra tabına ruhsat verilmek üzere olduğu zat-ı şahanece haber alınmıştır. Tahsis edilmek suretiyle de olsa bu şairin eserlerine müsaade edilmemesi irade-i seniye iktizasındadır. Dipnot. Bakınız Niyazi Ahmet Banoğlu, Basın tarihimizin kara ve ak günleri İstanbul 1960. Ayrıca bakınız Oğuz Karakartal, büyük İtalyan şairi Dante'nin Türkiye'de tanınması, Tarih ve Toplum Aylık Ansiklopedik Dergi, Kasım 1996, sayı 155. Türkçe'de ilahi komedya ile ilgili ilk kaynak, Nusret Haşim Sinanoğlu'nun Dante ve Divina Komedia adlı yapıtı. Ön sözünden 1930'da yazıldığı anlaşılan ama Milli Eğitim Bakanlığı'nca 1934'te basılan 106 sayfalık bu kitabın ağırlığı Dante'nin yaşam öyküsü. Son bölümünde de ilahi komedya özetleniyor. İlahi komedyanın ilk çevirisini ise 1938'de Hilmi Kitabevi yayımlıyor. Hamdi Varoğlu'nun Fransızcadan yaptığı düz yazı çeviri eksiksiz. İbrahim Hilmi Çığır Açan'ın Dante'nin Hayatı ve Eserleri başlıklı bir girişimi ile M. Turhan Tan'ın Divina Komedia hakkında takrizini de içeren bu çevirinin açıklamaları çok yetersiz. Çevirmenin de belirttiği gibi çeviri karanlık cümlelerle dolu.
Ayrım sonu.